أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı, Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Gülistanı 34. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Resulullah Aleyhisselam'ın vefat kısmına gelmiştik. Resulullah Aleyhisselam hastalanmıştı. Hanımlarının rızasını alarak hastalığını, yani vefat hastalığını Ayşe annemizin odasında geçirmek istediğini söylemişti. Ve orada yaşanan hadiseleri paylaşıyorduk. Hazreti Zeynep binti Cahş radıyallahu anha annemiz yaşanan bu hadiseleri Ayşe annemizin rivayetlerinin yanında kendisi de içinde bulunduğundan dolayı bizlerle paylaşıyor. Dolayısıyla biz Resulullah Aleyhisselam'ın neler yaşadığını, orada neler olduğunu sevgili annelerimiz kanalıyla da öğrenmiş oluyoruz. Yani yanlış anlaşılmasın, başka sahabiler anlatmıyorlar diyemeyiz. İşte mesela Hazreti Enes bin Malik, Ebu Said el-Hudri, Hazreti meşhur hadis ravisi Ebu Hureyre, yani birçok sahabe bunları bize anlatıyor. Ama biz şu anda annelerimizi paylaştığımız için ve onun da içinde Zeynep binti Cahş annemizi paylaştığımız için daha ziyade o taraftan bakış açısıyla anlamaya ve paylaşmaya çalışıyoruz. Hazreti Peygamber'in biraz kendine gelir gibi olduğunu ve amcası Hazreti Abbas ile yeğeni Hazreti Fadl'ın yardımıyla mescide geçtiğini ve minbere oturtulduğunu geçen hafta görmüştük. Resulullah Aleyhisselam mübarek eliyle işaret ederek mescidi doldurmuş olan cemaati iyice yakınına çağırdı eliyle. Onu rahatsız edip yormamak için biraz uzakça oturan sahabiler de hemen kalkıp minberin yanına sokuldular. Aleyhisselam buyurdu ki, ey Fadıl, halka seslen, ey Fadıl, halka seslen, yaklaşsınlar yani. Resulullah Aleyhisselam böyle buyurunca Hazreti Fadıl da etraftakilere seslendi. Fadıl'ın sesini duyan mescide koştu. İçindekiler yaklaştı. Dışarıdakiler de içeri geldiler. Öyle ki mescit tıka basa doldu. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz mescidi tıka basa dolduran cemaate Resulullah Aleyhisselam'ın çok anlamlı bir şekilde memnun mesrur baktığını bize rivayet eder. Ondan sonra diğer hadiselere geliyor sıra. Aleyhisselam ciddi şeyler söyleyeceği zaman önce Allah'a hamd ediyor, ondan sonra konuya giriyor. Zeynep annemiz burada da aynısını yaptı diyor. Aleyhisselam Allahu Teala Hazretlerine hamdü senada bulunduktan sonra, ey insanlar dedi, ey insanlar, ben size olan nimetinden dolayı, ben size olan nimetinden dolayı o Allah'a hamd ederim ki ondan başka ilah yoktur. Ey insanlar, ben size olan nimetinden dolayı o Allah'a hamd ederim ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Zeynep binti Cahşi annemiz burada çok derin mesajlar, ince manalar veriyor bize aleyhisselam diyor. Bir yandan o müşrik topluma iman nasip etti. İslam'la şereflendiler. Her biri birer Müslüman oldular. Bir yandan en son peygambere sahabi olmakla şereflendiler. Ve onunla beraberler. Yani bundan büyük bir nimet olabilir mi? Ashab diyor böyle duygulandı, çok hoşlarına gitti diyor. Aleyhisselam devam etti diyor. Tekraren yine her zamanki gibi Allah'a hamdü senada bulundu. Ve yine her zaman yaptığı gibi Uhud şehitleriyle beraber bütün Müslümanlar için Allah'tan mağfiret diledi. Sonra da toplananlara dönüp kısık bir sesiyle, zaten zor çıkıyor sesi. Ey insanlar, yakınıma geliniz, yakınıma iyice yaklaşınız. Zeynep annemiz onu böyle bitkin konuşurken görünce biz dayanamadık, ağladık diyor. Sahabiler de diyor bir taraftan işaret edildi. Bir taraftan birbirlerine işarette bulundular çünkü ses duyulmuyor. İyice diyor sokuldular ileri doğru. Aleyhisselam mühim şeyleri söyleyeceğini anladılar diyor Hazreti Zeynep annemiz. Sonra Aleyhisselam bakınız şöyle buyuruyor. Ey insanlar, bana haber verildiğine göre Resulünüzün vefat edeceğinden korkuyormuşsunuz. Resulünüzün vefat edeceğinden korkuyormuşsunuz. Benden önce gönderilip de ümmeti içinde temelli kalmış bir Resul var mıdır ki ben de içinize temelli kalayım? Benden önce gönderilip ümmeti içinde temelli kalmış bir Resul var mıdır ki ben de içinize temelli kalayım? İyi biliniz ki ben de Rabbime kavuşacağım. İyi biliniz ki ben de Rabbime kavuşacağım. Ona siz de kavuşacaksınız. Ona siz de kavuşacaksınız. Sizin hepinizin birbirinize karşı hayırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Sizin hepinizin birbirinize karşı hayırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Yüce Allah bakınız ki ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Asra andolsun ki muhakkak insan hüsrandadır, ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. İşittik ve itaat ettik ya Resulallah. Allah ve Resulü en doğrusunu söyler. Hazreti Zeynep binti Cahşi annemiz diyor ki ashab-ı kiram büyük bir coşkuyla diyor böyle cevap verdiler. Ve diyor gözyaşlarına boğuldular. Resulullah aleyhisselam o düşündürücü konuşmasını şöyle devam etti diyor Zeynep annemiz. Muhakkak ki bütün işler Yüce Allah'ın izniyle cereyan eder. Muhakkak ki bütün işler Yüce Allah'ın izniyle cereyan eder. Geç olacak şeyleri acele istemeniz size bir şey sağlamaz. Yüce Allah hiç kimsenin acele etmesiyle acele etmez. Allah ona karşı çıkanı mahveder. Allah ona karşı çıkanı mahveder. Aldatmaya kalkanı da zararlı çıkarır. Bakınız ki nasıl uyarıyor. Öyle buyurduktan sonra Resulullah aleyhisselam diyor, Muhammed suresinin 22. ayetini okudu diyor Zeynep binti Cahş annemiz. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ Sizler idareyi ele alınca yeryüzünde fesat çıkaracak, akrabalık münasebetlerini bile keseceksiniz öyle mi? Ashab-ı kiram Allah korusun dediler. Böyle bir felaketten Allah'a sığınırız dedi ashab-ı kiram diyor Zeynep annemiz. Ve devam ediyor aleyhisselam. Aman uyarıya dikkat ediniz. Resulullah'ın buyruğudur. Aman, aman uyarıya dikkat ediniz. Hiçbir Resul arkasında bir cemaat bırakmadıkça vefat etmemiştir. Hiçbir Resul arkasında bir cemaat bırakmadıkça vefat etmemiştir. Ben de sizin içinizde Ensar'ı bıraktım. Ben de sizin içinizde Ensar'ı bıraktım. Allah'tan sakınmanızı ve onlara karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim. Bilirsiniz ki onlar mallarını sizinle bölüştüler. Muhacirlere söylüyor aleyhisselam bunu. Size darlıkta da bollukta da iyilik ve yardım ettiler. Onların hakkını tanıyınız. Çünkü onlar sizden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinmiş ve siz muhacirlere iyilik etmiş olan kimselerdir. Onlar meyve ve mahsullerini sizinle bölüşmediler mi? Onlar size yurtlarında yer vermediler mi? Kendileri muhtaç oldukları halde sizi kendilerine tercih etmediler mi? Ey muhacirler cemaati! Ensara karşı iyi davranmanızı size tavsiye ederim. Çünkü onlar benim sırdaşlarım, sığınağım ve barınağım oldular. Onlar üzerine aldıkları yardım vazifesini tamamıyla yerine getirmişlerdir. Kendilerine ancak mükafat verilmesi kalmıştır. Sizden, Muhammed ümmetinden aleyhissalatü vesselam, her kim iş başına geçer de bir kimseye zarar veya yarar vermeye gücü yetecek hale gelirse, Ensardan iyilik edenlerin iyiliğini kabul etsin. Kötülük edenlerin kötülüğünü affetsin. Onların iyilerine iyilik ediniz, kötülüklerinden de vazgeçiniz. Bu uzunca hadisi şerif bizi nasıl sarsıyor görüyor musunuz? Yani Peygamber aleyhisselam sahabeyi sahabeye tavsiye ediyor. Sahabeyi sahabe hakkında uyarıyor. İlla ensar muhacir diye takılmayın. Genel konuşalım. Yani onların iyiliğine iyilik etsin. Hakkını versin. Kötülüklerinden de vazgeçsin diyor. Yani ensara söylüyor. Muhacirler böyle bir şey yaparlarsa üzerlerine gitmeyin diyor. Estağfurullah. Ensar'ın muhacire emaneti. Başka bir hadiste, o başka bir ravide var. Onu buraya alamadım. Orada da birbirlerine tavsiye ediyor. Yani Mekke'den Medine'ye geldiler muhacirler. Ensar onlara yardım etti. Her şeylerini verdi. Yani İslam için bir ortam oluşturdu. Onların iyiliklerini sahip döküyor Aleyhisselam kısaca. Sonra diyor ki muhacirlere, onların diyor iyilik edenlerin iyiliğini kabul etsin. Kötülük edenlerin de kötülüğünü affetsin. Onların iyiliklerine iyilik ediniz. Kötülüklerinden vazgeçiniz. Kötülüklerinden de vazgeçiniz. Ashab-ı kiram hıçkırıklarla işittik ve itaat ettik ya Resulallah diyorlar. Peki biz acaba böyle diyebiliyor muyuz? Yani bazılarının işi gücü sahabilerle uğraşmak. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye. Aleyhisselam sahabeyi sahabeye diyor ki kötülüklerle uğraşmayın diyor yani. Vazgeçin ondan diyor. Sahabeyi sahabeye söylüyor. Beni duyuyor musunuz kıymetli dinleyenlerim? Sahabeyi sahabeye söylüyor. Şimdi her kim ki sahabeye bir şey diyorsa Allah buradan şahidim olsun ki ben ondan değilim, ondan uzağım. Hep uzak olacağız yani. Çok var bunun örnekleri. Ancak konuyu toparlayalım inşallah. Hazreti Zeynep binti Cahşi annemiz yani devam ediyor işte. Aleyhisselam diyor böyle bitkin bir sesle diyor. Hatta sesi yetmiyor da ileri taraflara sahabeler sesi sözleri tekrarlıyorlar yani. Öyle mikrofon yok ki şimdiki gibi yani. Resulullah devam ediyor. İyi biliniz ki ben sizden önce gidecek, sizi bekleyeceğim. Siz de gelip bana kavuşacaksınız. Dikkat edin. Sizinle buluşma yerimiz Havzu Kevser başıdır. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini günahtan çeksin. Subhanallah. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini günahtan çeksin. Ey insanlar! Günah nimetlerin değiştirilmesine sebep olur. Halk iyi olduğu zaman yöneticileri de iyi olur. Halk kötü olduğu zaman yöneticileri de kötü olur. Yani idareciler. Yani millet iyi ise Allah onlara iyi idareci nasip eder. Kötü ise kötü idareci nasip eder. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben şu saatte Havzu Kevser üzerinde duruyor ve şu bulunduğum yerden ona bakıyorum. Aleyhisselam böyle söyleyince diyor Hazreti Zeynep binti Cahşi annemiz, millet sağa sola bakındı. Tabii onlar göremezler. Resulullah görüyor. Sonra şöyle buyurdu. Şanı yüce olan Allah bir kulunu dünya ve dünya ziynetiyle istediği dünya nimetlerini kendisine vermekle kendi katındaki nimetler arasında muhayyer bıraktı. O kul da ahireti Allah katında olanı tercih etti, seçti. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Burada Ayşe annemiz devreye giriyor. Resulullah Aleyhisselam o hasta haliyle zoraki de olsa her zamanki gibi tane tane konuşup sevgili ashabından yapmaları gereken şeyleri istiyor ve son sözleri söylüyor. şanı yüce olan Allah bir kulunu dünya ile dünya ziynetiyle istediği dünya nimetlerini kendisine vermekle kendi katında nimetler arasında muhayyer kıldı. Bunlardan birisini seçmekle serbest bıraktı. O kul da ahireti Allah katında olanı tercih etti, seçti. Mescidi hıncahınç doldurmuş olan cemaat arasında bulunan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, hatta arasında değil, önünde bulunan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın kendisinden bahsettiğini anlayıp gözyaşına boğularak şöyle cevap verdi: babam, anam, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah. Sana babalarımızı, analarımızı, canlarımızı, mallarımızı, evlatlarımızı feda ederiz. Bir yandan böyle söylüyor, bir yandan da ağlıyordu. Mescitte bulunanlar Hazreti Ebubekir'in ağladığını görünce şaşkınlık içinde dediler ki: Allah Allah. Resulullah aleyhisselam dünya hayatıyla Rabbine kavuşma arasında Rabbi tarafından muhayyer kılınan ve yüce Allah'a kavuşmayı tercih eden salih bir kişiden bahsederken şu şeyhin ağlama haline şaşmaz mısınız? Şimdi onlar aslında çoğu anlıyor da bazıları biraz daha erkenden belki anlıyor yani. Hazreti Ebubekir'in niçin ağladığını anlıyorlar tabii yani. Anlayanlar var. Ama anlamayıp soranlar da var. Niye ağladı bu? Sonuçta yani bir salih kişiden bahsediyor. Hazreti Ayşe annemiz de, Hazreti Zeynep binti Cahşe annemiz de diyorlar ki onlar böyle söylese de Ebu Bekir diyorlar radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın söylediği sözün manasını onlardan çok daha iyi anlıyordu. Çok daha iyi anlıyordu. Çünkü o bu salih kişinin Resulullah olduğunu anlamıştı. Bu yüzden dayanayıp fidâke ebî ve ummî ya Resûlallah diye ağlamaya başlamıştı. Resûlullah aleyhisselam da bu can dostuna karşı şefkat doluydu, sevgi doluydu, muhabbet doluydu. Aleyhisselam bütün ashabını çok severdi. Ancak bazıları var ki beraberlikleri çok çok daha fazla, çok daha ileri düzeyde, elbette ki onlara karşı muhabbet diğerlerine nazaran biraz daha fazla olabiliyor. Bu normalde bilinen bir hakikat. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz mescitte yaşanan bu yürek dağlayan bu sahneleri efendim bizimle paylaşırken biz de adeta o sahneyi görür gibi oluyoruz. Değil mi efendim? Evet efendim. Zeynep binti Cahşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın mescitteki durumunu bize tasvir ediyor, anlatıyor. Biz de onun o bakış açısıyla hadiseleri anlamaya çalışıyoruz. Aleyhisselam şöyle buyuruyor: nihayetinde ben de bir insanım. Ben de bir insanım. Aleyhisselam bunu çok söylemiştir. Aranızda bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Ben kimin malından ne almışsam işte malım, o da gelsin alsın. İyi biliniz ki benim katımda sizin en önde geleniniz, en sevgili olanınız varsa eğer, hakkını benden alan veya hakkını bana helal eden kişidir ki Rabbime onun sayesinde helalleşmiş olarak gönül hoşluğu ve rahatlığıyla kavuşacağımdır. İyi biliniz ki kin ve düşmanlık beslemek asla benim huyumdan ve halimden değildir. İyi biliniz ki kin ve düşmanlık beslemek asla benim huyumdan ve halimden değildir. Ben aranızda durup bu sözü tekrarlamaktan kendimi müstahane göremiyorum. Biz senden razıyız ya Resulallah. Allah da razı olsun. Ashab-ı kiram ve annelerimiz hıçkırıklarla böyle cevap veriyorlar. Aleyhisselam devam ediyor. Ey Allah'ım, ben ancak bir insanım. Müslümanlardan herhangi bir kişiye ağır bir söz söylemişsem veya bir kamçı vurmuşsam veya onu üzmüşsem, sen bunu onun hakkında temizliğe, ecre ve rahmete ermesine vesile kıl. Allah'ım, ben hangi mümin kişiye ağır bir söz söylemişsem, sen o sözümü kıyamet gününde o mümin için sana yakınlığa vesile kıl. Sen hiç kimseyi üzmedin ki hiç ya Resulallah. Ashab-ı kiram böyle hıçkırırken sevgili annelerimiz de aynı şekilde hıçkırdılar tabii. Böylece o hasta haliyle bile zoraki de olsa ashabına son bir defa hitap eden Resulü Aleyhisselam yine Hazreti Fadl'ın yardımıyla odasına geçti. Resulullah Aleyhisselam yine bir ara hastalığı iyice ağırlaştığında endişelenen ashabı karşısında bizzat kendileri bir ayet-i kerime okudular. Yani sürekli ziyaret de yapılıyor Aleyhisselam'ın. Bir düzeliyor, bir ağırlaşıyor. Yine bir ağırlaştı. Az bir şey düzelir gibi oldu. Okuduğu ayet-i kerime şu. Önce ayet numarasını söyleyeyim ben size. Ali İmran suresinin 144. ayeti kerimesi. Meşhurdur. Okuyunca göreceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ Muhammedun illâ rasûl. Kad halet min kablihir rusul. Efe immâte ev kutilen kalabtum ala a'kâbikum. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ Muhammed aleyhissalatü vesselam ancak bir rasuldur, elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Eğer şimdi o ölür ya da öldürülürse siz gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim böyle geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olamaz. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Lebbeyk ya Resulallah. Allah ve Resulü ne doğru söyler? En doğruyu söyler Allah ve Resulü. Ayet-i kerime hepsine değişmez ve değiştirilemez hükmü yeniden hatırlatmış oldu. Zeynep binti Cahş annemiz de diğer annelerimiz ile beraber gözyaşlarıyla bu ayet-i kerimeyi tekrarladı. Burada yanlış anlaşılmasın, ayet yeni gelmiyor. Ayet daha önce gelmişti. Özellikle Uhud'da Resulullah öldü diye bir yalan haber yaydılar. O zaman gelmişti bu ayet-i kerime. Yani Resulullah Aleyhisselam bir beşer, bir insan. O öldüğü zaman din bitiyor mu yani? İslam bitiyor mu? İşte Allah-u Teala burada hepimize en çarpıcı, en bile deruni örneğini ayetiyle veriyor. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı süresince diğer annelerle beraber bazen tek başına Ayşe annemin odasına gidiyor. Resulullah'ın hizmetlerini yapmaya çalışıyor. Resulullah Aleyhisselam biraz kendine gelince gidip Uhud şehitlerini ziyaret ederek onlar için dua istiğfar etti. Sürekli ziyaret ettiği gibi hastalığı esnasında bile birkaç defa daha Uhud şehitlerini ziyarete gitti. Uhud şehitlerini ziyaret ettiği gibi Cennetül Baki kabristanına gidip onları da ziyaret ederek dua ile beraber onlar için istiğfar diledi. Bunu da yine çokça yaptı. Yine bir gece Baki kabristanına gitti. Kabristana girince önce onlara selam verdi. Esselamu aleykum dâre kavmin minel mu'minne vel muslimin ve inna inşallah bikum da lahikum es'elullah lena ve lekumul afiyeh yagfirullahu lena ve lekum entum selefuna ve nahnu bil eser. Bu değişik zamanlarda Aleyhisselam'ın kabristana gidince selamın ardından yaptığı işte o dualardır yani. Bir araya getirdim ben. Onlar için dualar ediyor Aleyhisselam. Ey Allah'ım, onların ecirlerinden bizi mahrum etme. Onlardan sonra bizleri fitnelere uğratma. Amin diyelim. Amin. Biz de şimdi Resulullah'ın bu buyruğunu aynen tekrarlayalım. Ey Allah'ım, Resulullah Aleyhisselam ve ashabının ecirlerinden bizi mahrum etme. Onlardan sonra bizleri fitnelere uğratma ya Rabbi. Evet, Aleyhisselam çokça gidip geldi. Ayşe annemizin yanında kaldığı zamanlar. Ayşe anne diyor ki Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı Safer ayının son gecesinde çarşamba günü Bakıyulu Garkat kabristanına varıp döndükten sonra iyice artarak başlamıştı diyor. Sevgili annelerimiz, mümkün olduğunca Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bulunmaya çalışıyorlardı. Şimdi Zeynep annemizi işliyoruz ama burada iki annenin ismi daha geçecek. Onlara da hakkını yemeyelim. Onların birini anlattık. İnşallah birinde yani sırası geldiğinde anlatacağız. Ummu Seleme annemiz ile Ummu Habibe annemiz gelmişlerdi Aleyhisselam'a ziyaretine ikisi beraber. Resulullah Aleyhisselam konuşabilecek kadar iyi sayılırdı. Onlar geldiklerinde yani. Bu yüzden onun yanında biraz sohbet etmeye başladılar. Bu arada Habeş ülkesinde içinde resimleri bulunan bir kilise gördüklerini de anlattılar. Anlatıyorlar. Onları dinleyen Resulullah Aleyhisselam şöyle bir uyarıda bulunuyor. Gerçekten de onlar içlerinde salih bir kimse bulunur da ölürse onun kabri üzerine bir mescit yaparlar. O suretleri bu mescide asarlardı. Onlar kıyamet gününde Allah katında yarattıkların en kötüleri olacaklardır. Allah korusun. Uyarı çok ciddi. Yani uyarı çok ciddi. Yine o günü, sonraki günü değişik zamanlarda buna benzer bir rivayeti de yeri gelmişken ekstra paylaşayım sizlerle kıymetli dinleyenlerim. Dikkat ediniz. Uyanık olunuz. Sizden önceki kimseler Resul ve salih kişilerin kabirlerini mescitler haline getirdiler. Mescitler haline getirdiler. Sakın sizler sakın kabirleri mescit haline getirmeyiniz. Ben sizi böyle şeylerden men ederim. Allah'ın laneti o Yahudilerle o Hristiyanlara olsun ki Allah'ın laneti o Yahudilerle o Hristiyanlara olsun ki onlar elçilerinin kabirlerini mescit edindiler. Allah elçilerin kabirlerini mescitler edinen kavmi kahretsin. Resulullah Aleyhisselam'ın böyle sert bedduası da var. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken çok konular var da giremiyorum. Zeynep annemi işleyeyim diye ama görüyorsunuz yani konu öyle birbirine bağlı ki kopardın mı anlaşılmıyor. Yani ben çok gördüm, bilmiyorum sizler de muhakkak görmüşsünüzdür. Efendim yani mezarlıklara gidip orada namaz kılıyor millet yani. Yanlış anlaşılmasın. Mezarlığın yanında bir çayır vardır, otlak vardır, bir şey oturup oturmuşuzdur, orada namazı kılarız. Yani namaz kılmaya mezarlığa gitmeyiz yani. Ben fıkıhçı değilim, haddimde değil böyle şeylere girmek ama yani bu mescit edinme, işte tapınma, türbelerde mesela yapıyorlar aynı hataları. Bunlara, böyle tehlikeli şeylere düşmemek gerekiyor. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz bu konuda bütün bu rivayetleri bizlerle paylaşarak Ayşe annemizi de genişçe gördüğümüz gibi bunlardan sakınmamız gerektiğini tekrar tekrar ve geniş bir şekilde efendim ifade ediyor. Bunu artık hepimiz görmüş oluyoruz. Annelerimizin hepsi büyük bir aşk ve muhabbetle Resulullah Aleyhisselam'a bağlı idiler. Hem öyle ki şu an hasta yatağına onun yerine girmeyi ve onun da sağlığına kavuşmasını çok istiyorlardı. Çok istiyorlardı. Efendim daha önce Safiye annemizi anlattığımda sizlere paylaşmıştım ama burada şimdi atlasam olmaz. Kısa bir şekilde paylaşayım. O anda Safiye annemizin bu arzuları öyle bir depreşti ki dayanamayarak gönlüne akıttığı kanlı gözyaşlarıyla beraber yürek feryadını bakınız nasıl dile getiriyor. Yürek feryadını. Ah ne olurdu, ne olurdu. Senin yerine ben hasta olsaydım da ya Resulallah. Sen sağlığına kavuşsaydın. Senin yerine ben hasta olsaydım da ya Resulallah. Sen sağlığına kavuşsaydın. Senin acılarını ben çeksem de sen afiyet içinde olsan. Şu an çektiğin acıları ben çeksem onlar bana geçse. Sen de afiyet içinde olsan ya Resulallah. Safiye annemizin böyle söylemesi üzerine o anda orada olan diğer hanımlar böyle onun bu tarzını Resulullah'a yağ çekiyor anlamında birbirlerine kaş göz işareti yaparak şuna baksana ne diyor. Deyiverdiler. Deyiverdiler. Ama bu Cenab-ı Hak olaya müdahale etti. Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. O kadınların bu hareketini Resulullah'a bildirdi. Böyle hareket ettiler diye. Aleyhisselam da o hasta haliyle Safiye samimi bir Müslüman olup doğru söylüyor dedi. Safiye doğru söylüyor. Resulullah böyle buyurunca artık işi ileri getirip ama demediler. Allah ve Resulü en doğrusunu bilir. Önce böyle söylediler. Allah ve Resulü en doğrusunu bilir. Allah ve Resulü'nden mağfiret ve af dileriz. Özür dilediler yani. Yani Resulullah Aleyhisselam'dan af diliyorlar. Cenab-ı Hak'tan da mağfiret diliyorlar. Bu ifadeyi kullandıkları için. İfade diyorum bu hareketi yaptıkları için. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz de bütün bu yaşanan hadiselerin içindeydi. Her biri aynı acıyı yaşıyorlardı çünkü. Efendim ne yandan bakılsa bakılsın Aleyhisselam'ın hayatının tamamı mesajlarla dolu. Sevgili annelerimizin duruşları mesajlarla dolu. Aleyhisselam artık iyice ağırlaşıyor, hasta. Efendim, namaz vakti geliyor, namaza çıkamıyor. Mescittekiler namaz kıldılar mı diye soruyor. Seni bekliyorlar ya Resulallah. Öyleyse benim için su koyunuz leğene diyor. Annelerimizin her biri bir başka hizmete koşuşturuyordu. Leğene su koydurdular. Gusledip yıkandı aleyhisselam. Ayağa kalkmaya daranırken bayıldı. Bayıldı efendim. Yani sordu, namaz kıldılar mı? Seni bekliyorlar. Su koyun dedi. Su koydular. Efendim aleyhisselam yıkandı o suyla. Kalktı ama kalkamadı. Düşüp bayıldı. Yani nasıl bir hastalık? Yani ben nasıl anlatayım ki? Ben bilemiyorum ki ya. Tabi bayılınca tuttular aleyhisselam. Yere düşmedi. Düşmesin diye tuttular. Yani nasıl bir hastalık? Suda leğene koyuyorlar. Yani koca bir şey işte. Geniş bir kap. Orada üzerine su dökülüyor. Kendine gelir gibi oluyor. Namaz kıldıracak. Mescide geçecek. Kalkıyor. Tam kalkacağı, tam kalkamıyor. Bayılıyor. Hemen yakalıyorlar. Resulullah'ı yere düşürmüyorlar. Götürüp yatırıyorlar yerine. Bir müddet kendine gelemiyor aleyhisselam. Kendine gelince aynı soruyu soruyor. Mescittekiler namaz kıldırar mı? Seni bekliyorlar ya Resulallah. Aleyhisselam su koyun diyor. Su koyuyorlar. Beni dökün üzerine, beni yıkadın diyor. Tekrar kalkmaya çalışırken bir daha bayılıyor. Üç defa üst üste. Üç defa üst üste. Mescitteki Müslümanlar büyük bir endişeyle Resulullah Aleyhisselam'ın odasından çıkıp yatsı namazını kıldırmasını bekliyorlar. Ama orada neler yaşanıyor içeride? İşte o yüzden ne kadar çok sahabi hayatı bilirsek, ne kadar çok sahabi hayatı bilirsek, o kadar çok Resulullah'a daha yakın olacağız yani. Çünkü içeride bu yaşanıyor. Bunu annelerimiz rivayet ediyor. Hazreti Zeynep annemiz de orada. Onlar bunu bize anlatıyorlar. Biz öyle öğreniyoruz. Resulullah Aleyhisselam bu kadar uğraştığı halde kendinde namaz kılmaya takat bulamayınca sevgili ashabını daha fazla bekletmek istemedi. Ve buyurdu ki Ebu Bekir'e söyleyin insanlara namaz kıldırsın. Ebu Bekir'e söyleyin insanlara namaz kıldırsın. Şimdi Hazreti Ebu Bekir az önce görmüştük. Resulullah ayet okuyunca ağlamaya başlamıştı. Anladı ne olduğunu. Artık bunu bilen Ayşe annemiz babasını tanıyor. Onun bu haline üzülüp ağlamakla beraber cevap veriyor Resulullah Aleyhisselam'a. Ya Resulallah, bildiğin gibi babam Ebu Bekir yufka yürekli olup Kur'an okurken çok ağlayan bir zattır. Bırakın sen hastalığı şunu bunu, Allah kelamını okurken ağlıyor Hazreti Ebu Bekir. Şimdi böyle bir durumda ağlamaktan sesini işittiremez. Senin makamında durup da insanlara namaz kıldırmaya dayanamaz o. Ömer'e emret de insanlara namazı o kıldırsın. O biraz daha dayanıklıdır. Burada Ayşe annemizle Hafsa annemiz konuşuyorlar. Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'a böyle cevap verince bu sefer de Hafsa anneye dönüyor. Sen de söylesene Hafsa diyor. Sen de söylesene. Çünkü niye Hafsa annemize dönüyor? Hazreti Ömer'in kızı o. O yüzden. Hem ona ikram hem de olması gereken şey. Ebu Bekir senin makamında durursa ağlamaktan kıraatını insanlara işittiremez diye babam Ömer'e emret de insanlar namaz kıldırsın desene diyor. Ona söylüyor Hazreti Ayşe annemiz. Hazreti Hafsa annemiz de Ayşe annemizin kendisine söylediğini Resulullah'a söylüyor. İşte ya Resulullah diyor. İşte Ebu Bekir yufka yüreklidir. O namaz kıldırırken senin makamına geçince ağlamaktan kılamaz, kıldıramaz. O yüzden Ömer kıldırsın, babam Ömer kıldırsın deyince aleyhisselam o hasta haliyle susun diyor. Sus. Susun diyor. Subhanallah. Siz muhakkak ki Yusuf aleyhisselamın etrafındaki kadınlar gibisiniz. Ebu Bekir'e söyleyin diyorum. Namazı insanlara o kıldırsın. Ya aleyhisselam burada o kadar çok mesajlar veriyor ki. Çünkü vefat edecek aleyhisselam. Nübüvvet dönemi bitecek. Hilafet dönemi başlayacak. İnsanlar ihtilafa düşmesin diye Resulullah aleyhisselam burada bile vefat anında bile gelecekte meydana gelebilecek hadiselerin önüne bu şekilde geçmiş oluyor. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz biz bu sahne karşısında Resulullah aleyhisselamın niçin bu kadar ısrar ettiğini vefatından sonra Ebu Bekir'in halife olmasıyla anladık diyor. Öyledir işte. Peygamberlerin buyruğu ancak o şekilde anlaşılmış oluyor. Evet. Zeynep binti Cahş annemizin bize anlatacağı ya da hayatında yaşadığı bazı örnekler daha kaldı. Biraz daha var inşallah. Onları da sonraki haftalarda sizlerle paylaşmak üzere. Bugün de noktayı burada koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.